SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
Sayın dinleyiciler, yeni bir Türkiye Gündemi programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, bu haftaki en çok konuşulan konulardan biri Sadat'tı. Sadat'ı biraz anlatabilir misiniz bize? Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konudaki endişesi nedir acaba?
Sadat bir savunma şirketi, askeri eğitim veriyor. Bir Wagner gibi, Black Hawk gibi Amerika'daki, Rusya'daki Wagner gibi Türkiye'de bir savunma şirketi olarak görünüyor. Cumhurbaşkanı'nın deyimiyle daha önce sömürülmüş Müslüman ülkelere askeri destek sağlıyor. Eski askerlerden kurulu zaten. Personeli de askerler, eğitim verecek olan askerler. Özel harekat verebiliyor. Bir takım denizde, havada, şurada, burada eğitim verileceğine ilişkin internet sitesinde notlar var. Tetiş diyor. Mesela bunu Kemal Kılıçdaroğlu gündeme getirdi. Türkçesi terör. Pusu var, o var, bu var. Yani askeri olarak her türlü eğitim verebileceklerini, özel harekat, gayri nizami harp eğitimleri verebileceğini söylüyor. Ve bir takım ülkelerde çalışıyor. Çalıştığı ülkeleri açıklamıyor. Ancak Türkiye'de bir faaliyeti olmadığını söylüyor. Şimdi en kritik nokta burada. Türkiye'de faaliyeti olduğuna ilişkin daha önce bir takım iddialar ortaya atılmıştı. Ayrıca Sedat Peker'in Sadat'la ilgili Suriye'ye teröristlere, Türkiye'nin terörist olarak kabul ettiği gruplara silah götürdüğüne ilişkin itirafı var. Bununla ilgili savcılık herhangi bir soruşturma başlatmadı. Türkiye'de yaklaşık 4 milyon Suriyeli mülteci var, sığınmacı ya da geçici koruma altında 4 milyon Suriyeli var. Onlarla ne tip bir bağlantısı olup olmadığı konusunda herkesin kafasında soru işareti var. Çünkü adam akıllı, dört başı mamur bir soruşturma, bir araştırma, meclis denetimi, bunların hiçbirisi yapılmadı Sadat'la ilgili. Ve ilk defa da Sadat Türkiye'nin gündemine gelmiyor. Daha önce de geldi ve doğru dürüst bir araştırmadan da incelemeden de geçmedi. Onun için üzerindeki esrar perdesi hep duruyordu, hala duruyor. Peki niye gitti oraya Kemal Kılıçdaroğlu? Aslında bu bir karşı adım olarak değerlendiriliyor. Canan Kaftancıoğlu seçim güvenliği deyince akla gelen en önemli siyasetçilerden. Yerel seçimlerde oylarına sahip çıkan Cumhuriyet Halk Partisi'nin teşkilatı örgütleyen, sandıklarda kontrolü sağlayan, ki ilk seçimlerde çok küçük bir farkla CHP kazanmıştı. Biliyorsunuz AK Parti bunu YSK'ya başvurarak iptal ettirdi. Bir takım iddialar da ortaya koydu. İşte sandık kurullarında FETÖ'cüler var şöyle böyle diye. Ama sandığa atılmış olan 3 oydan sadece birini iptal ettirdi ve başkanlık seçimlerini yeniletti. Çünkü belediye meclisinde Cumhur İttifakı'nın fazlalığı vardı. O iptal edilmedi. Tekrar yapılan seçimlerde yine Canan Kaftancıoğlu'nun o teşkilatçı yaklaşımı neticesinde sandıklara yine sahip çıkıldı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu Kaftancıoğlu'na verilen cezanın onanmasını seçim güvenliğiyle ilgili bir tehdit olarak algıladı ve bu tehdidi oluşturabilecek kurumların başında da Sadat geliyor diyerek Sadat'a gitti. Tabii bu bizim bildiğimiz. Bir takım iddialara göre Kemal Kılıçdaroğlu'na seçimlerden önce kaotik bir ortam yaratması bakımından Sadat'ın öne çıkacağı veya Sadat'ın kontrolü dahilinde bir takım grupların bu kaotik ortamı yaratacağı biçiminde istihbarat geldiği de iddia ediliyor. Ama altında ne olursa olsun sonuçta Türkiye'de gündemi yarattı Kemal Kılıçdaroğlu. Gitti Sadat'a, kimseyle görüşemedi tabii ama bütün Türkiye'de bu mesele yeniden tartışılır hale geldi. Cumhurbaşkanı buna yanıt vermek durumunda kaldı. Tanımıyorum, tanımam etmem dedi Sadat'ın yönetimindekileri. Ama Sadat'ı kuran isim 28 Şubat döneminde ordudan ayrılan Adnan Tanrıverdi. Cumhurbaşkanının bir dönem danışmanlığını yaptı. Üstelik Kemal Kılıçdaroğlu bir fotoğraf paylaştı. O fotoğrafta bir güvenlik zirvesi. Yanında MİT Müsteşarı var. Onun yanında Genelkurmay Başkanı var. Bütün güvenlikle ilgili birimlerin yaptığı gizli bir toplantının içerisinde. Ayrıca kurullar var Cumhurbaşkanlığı. O kurullardan birisinin de üyesi. Yani kurucusu Cumhurbaşkanı'nın danışmanı. Böyle bir açıklamayı niye yaptığı tam olarak anlaşılamadı ama Sadatçılar bu iddia sonrasında Adnan Tanrıverdi gittikten sonra şirkette bir ilişkisi kalmadı. Biz yürütüyoruz bu meseleyi. Hükümetle bir bağlantımız yok diye kamuoyunu ikna etmeye çalıştılar. Çok başarılı oldukları da söylenemez. Bir faydası oldu. Seçim güvenliği meselesini Türkiye'nin gündemine getirmesi bir farkındalık da yarattı. Aslında bir süredir bu mesele tartışılıyordu aynı zamanda. Altılı Masa'nın da en önemli gündem maddelerinden birisiydi. Ve seçimlere kadar da böyle gidecek gibi görünüyor. Çünkü yakın dönemde Türkiye bir seçim iptali gördü YSK tarafından. Onun öncesindeki yerel seçimlerde Ankara'da sandıklarla ilgili çok ciddi iddialar vardı. Referandumda malum mühürsüz oyların geçerli sayılması neticesinde ciddi bir tartışma yaşandı. Muharrem İnce'nin kaybettiği seçimlerde yine az bir farkla Cumhurbaşkanı kazanmıştı. Orada bir takım iddialar vardı. Muharrem İnce o iddiaların peşine gitmemekle suçlanmış, eleştirilmişti. Şimdi yeniden seçim güvenliği hem de seçimlere bir yıl kara gündemde ve gündemde de kalmaya devam edecek. Sadat'ta işin esrarengiz boyutu, yasa dışı bir şeyler olabilir mi kaygılarının daha çok konuşulmasını, tartışılmasını, eğer olacaksa muhalefet açısından bakıldığında bunu önlemek için bir hamle olarak da değerlendirilebilir.
Atatürk Havalimanı millet bahçesi oluyor, çalışan havaalanı kapatıldı ve şimdi de yıkılıyor. Hükümet yeşil alan yapacak. İstanbul gibi yeşili aç bir şehir için bu olumlu bir gelişme değil mi acaba?
Atatürk Havalimanı aslında 3. havalimanı İstanbul Havalimanı yapıldıktan sonra bir faaliyeti kalmadı. Yani zaten pandemi döneminde pistlerden birinin ucuna o kadar yer varken pistleri kullanarak bir hastane yapıldı oraya. Pandemi hastanesi yapıldı. O da çok eleştirilmişti. Niye pistin üstüne hastane yapıyorsun? Başka yer mi yok diye. Ve sadece Cumhurbaşkanı'nın uçakları ya da bir takım diğer ülkelerden gelen misafirlerin uçakları ya da kar yağdığı zaman işte İçişleri Bakanı ile Ulaştırma Bakanı'nın uçakları Atatürk Havalimanı'na iniyordu. Onun dışında kullanılmıyordu. Millet Bahçesi projesi zaten vardı ama pistlerin kırılması muhalefet tarafından çok eleştirildi. Sonuçta bir milli servet duruyor orada. Her zaman ihtiyaç olabilir. Niye kırıyorsunuz sorusunun yanıtı verilmiyordu. Pistleri niye kırıyorsunuz? İki bakan çıktı. İşte 3. havalanı varken, İstanbul havalanı varken o pistler zaten kullanılamaz. Yaklaşma açıları birbiriyle kesişiyor. Kullanılma imkanı yok. Ve benzeri değerlendirmeler yaptılar. Bazı askeri uzmanlar savaşlarda en kritik hususun pistler olduğunu ve düşmanın önce pistleri, havaalanlarındaki pistleri hedef aldığını, düşmanın yapamadığını Türkiye'nin kendi kendine yaptığını söyleyerek çok ağır eleştiri getirdiler. Bu arada bu yıkımla ilgili sözleşmenin 16 Mayıs'ta olduğu ama iş makinelerinin ondan önce oraya girdiğine ilişkin açıklamaları Ekrem İmamoğlu yaptı. Böyle bir inisiyatif kullanılacaksa İstanbul Belediyesi'ne niye sorulmuyor diye serzenişte bulundu. Hatta isyan etti diyebiliriz sözleriyle ve ihale yapıldıktan sonra sözleşmesiz oraya girdikleri için de iş makinelerini soktuğu için de müteahhitle ilgili suç duyurusunda bulunacağını, bakanlıklarla ilgili suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Tartışma çok alevlendi. Yani kimse niye yıkılıyor sorusunun yanıtını tam olarak alamadı. Bir gün ihtiyaç olur diye en azından pistler durmalı teklifinde bulundular ve 19 Mayıs'ta gençlerle buluşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan bir sürpriz yaptı. Belki dedi pistler duracak, yıkılmayacak. Bir ihtimal dedi. Ama zaten tartışma pistler üzerine çıkmıştı. Şimdi bir muallakta durum var. Ki asıl tabii kritik nokta belki pistler yıkılmayacak. Daha önce yapılan açıklamalarda projeler hazır deniyordu. Akşam yatıldı, sabah kalkıldı, pistler kalsın mı denildi. Plan yok mu bu işte? Bir şey belirlenmedi mi? Masanın üstünde projeler yok mu? Birçok soru işaretinde Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları beraberinde getirdi. Tabii bir de zor durumda bıraktığı kesim var. O pistlerin yıkılması gerektiğini savunan bir takım akademisyenler, gazeteciler, akşam televizyonlarda bu meseleyi savundular. Şimdi Cumhurbaşkanı bir ihtimal pistler yıkılmayacak deyince, kırılmayacak deyince tabii onlar da boşa düştüler. Göreceğiz önümüzdeki günlerde. Zaten eğer pistler kırılmayacaksa bu tartışma niye yapıldı sorusu da var ortada. Belki de geri adım attı olarak da görülebilir hükümet açısından.
Yavuz Bey, şimdi sığınmacılara değinmek istiyorum. Tüm muhalefet sığınmacılara karşı belli bir tavır almış durumda. Ama Bolu Belediye Başkanı bir uç gibi görünüyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan panolara Arapça gidin diye pankart astırıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin buna ne tür bir tepkisi var acaba?
Tanju Özcan enteresan bir siyasetçi. Başından beri sığınmacılarla ilgili ya da Suriyelilerle ilgili diyeyim daha çok. Çok sert açıklamaları var. Hatta ırkçılığa varan biçimde değerlendirilen açıklamaları var. Bolu da Suriyeli istemediğini söylüyor. Sık sık söylüyor bunu. Hatta su faturalarını Suriyeliler için daha yüksek yaparak büyük tepki çekmişti. Bununla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin disipline de sevk edildi ve uyarı cezası aldı. CHP'nin şu anda uyguladığı politikadan çok daha ileri seviyede, biraz daha Zafer Partisi'ne yakın bir politika izlediğini söyleyebiliriz Tanju Özcan'ın. CHP'nin de bu iş pek hoşuna gitmiyor. Ama sonuç itibariyle CHP'nin belediyesi bir kez bir uyarı cezası aldı. Şimdi astığı pankartlar nedeniyle yeni bir ceza alır mı, bir uyarı alır mı? Bunları önümüzdeki dönemde göreceğiz. Ama bir zoraki birliktelik olduğunu görüyoruz. Bir belediye başkanı olarak başka bir yerde benzer bir yaklaşım da görmüyoruz. Dediğim gibi CHP'nin politikalarından ziyade Zafer Partisi'nin, Ümit Özdağ'ın ortaya koyduğu siyasetin bir yansıması, bir parçası gibi görünüyor. Tanju Özcan'ın değerlendirmeleri, yaratacağı sonuçlarla ilgili kaygılar var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden koparsa büyük ihtimalle bu politikaları savunan Ümit Özdağ ile siyasi hayatına devam edebilir.
Son olarak ekonomik krize değinecek olursak, hükümet ekonomik çöküşü seçimlere kadar erteleyebilecek mi ve uzmanlar ne diyor bu konuda acaba?
Şimdi ekonomi tabii farklı farklı tartışmalar gündeme geliyor ama her markete gittiğinde, her Türk vatandaşının ya da bir şey yemek için bir lokantaya gittiğinde, öğle yemeği için bir sipariş verdiğinde ya da çoluğuna çocuğuna bir alışveriş yaptığında bir numaralı gündem maddesi ekonomi. Çarşıya pazara gittiğinde herkes bir reyonun başında fiyatların ne kadar pahalandığıyla ilgili diyalog halinde. Çünkü inanılmaz bir fiyat artışı var. Ciddi bir gelir adaletsizliği, aynı zamanda alım imkanlarında da düşüş söz konusu. Yıl içinde tarım üretici fiyatları %118 olarak açıklandı en son Nisan ayı itibariyle. Yani asıl yangın mutfakta. Dün 3'e aldığınızı bugün 10'a ancak alabiliyorsunuz. Bunun yanında ulaşımda inanılmaz zamlar var. Ve tabii bu meseleyle ilgili de hükümetin gözüne bakıyor herkes ne yapacak diye. Çok fazla yapılan bir şey yok. Herkes elini taşın altına soksun diyor Hazine ve Maliye Bakanı. Cumhurbaşkanı faiz, sebep, enflasyon, sonuç teorisini son dönemde hiç gündeme getirmiyor. Bu meselelerle ilgili çok fazla konuşmuyor. Ama farkındayız, pahalılık var, bunu da aşacağız. Nasıl diğer sorunları aştıysak bunu da AK Parti aşar gibi ifadeler kullanıyor. Ancak nasıl aşılacak sorusuna tam bir yanıt yok. Çünkü bu ekonomik program devreye girdiğinde amaç bir cari fazla yaratmaktı. Şu anda Türkiye tarihinde en fazla cari açık verdiği dönemi yaşıyor. İhracatta artış yaratmaktı. Orada bir ivme kazandı ihracat, onu görebiliyoruz. Ama Türkiye'nin ihracat yaptığı ülkelerde son dönemde resesyon konuşuluyor, durgunluk konuşuluyor. Onun Türkiye'ye bir negatif yansıması olacak. En büyük hedef yaza ulaşmaktı bu yeni programla birlikte. Yazın Ruslar, Ukraynalılar, Almanlar, İngilizler, Avrupalılar Türkiye'ye gelecek ve turizmde çok büyük döviz girişi sağlanacak. Böylece Türkiye'nin döviz ihtiyacı kalmayacak, dışarıdan borçlanma ihtiyacı kalmayacak. Döviz fiyatları, kurları da aşağı gelecek diye bir beklenti vardı. Orada da Rusya-Ukrayna savaşı ortaya çıktı. Üzerine petrol fiyatlarındaki inanılmaz artış, doğalgaz fiyatlarındaki inanılmaz artış. Bütün bunlar ekonomi programında doğru giden bir nokta bırakmadı. Ama buna rağmen Nebati diyor ki doların yükselişini hallettik. Halledildi de son işte 20 gün içinde 1 lira arttı dolar yine yukarıya doğru. Ve daha da artması beklentisi söz konusu. Çünkü döviz girişiyle ilgili ciddi sorunlar yaşıyor Türkiye. Yabancı yatırımcı Türkiye'ye gelmiyor. Uyguladığı politikalar çok rasyonel bulunmadığı için. Nasıl çözülecek? İşte burada bir beklenti enflasyonu var. Bunu çözeceğiz diyor Nebati. Onu önlem almadan ya da İşte Amerika Birleşik Devletleri enflasyonla karşılaştığında faizleri arttırıyor. Son açıklamasında Amerika Merkez Bankası Başkanı'nın faizleri enflasyon düşene kadar arttıracağız. Resesyon çok gözümüz görmüyor dedi. Enflasyonun ne kadar kötü bir şey olduğunu toplum için anlattı. Türkiye'de ise %70 enflasyon var, %14 politika faizi. Arada 54 puan 56 puan fark var. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok ve faizle ilgili tavrından hükümet vazgeçmiş değil. Kur korumalı mevduatla Türkiye'deki bütün mevduatı, bankalardaki mevduatı hemen hemen dolara endekslemiş durumda. Doların artışı bütçede bir bozulmayı beraberinde getiriyor. Ekonomistler sistemin böyle devam etmesinin çok mümkün olmadığı görüşündeler. Yani Haziran 2023'e kadar hükümet bu sistemi irrasyonel uygulamalarla götüremez. Parça parça yamalarla bu meseleyi 2023'e taşıması çok zor görünüyor diyorlar. Zaten şu anda uygulanan sistem için serbest piyasa değil, yarı kontrollü bir sistem, kambiyo rejimi değerlendirmesi de yapıyorlar. Onun için Kasım'da, Ekim'de erken seçim bekleyenlerin sayısının hayli arttığını, ekonomik analizlerde de bunun öne çıktığını görüyoruz. Ama geneline baktığımızda gerçekten toplumsal olarak ciddi bir fakirleşme, alım gücünde ciddi bir zayıflama söz konusu. Pahalılık had safhada. Birçok insan böyle bir dönemi daha önce hiç yaşamadığını söylüyor ki Türkiye krizler ülkesidir. 10 yılda bir mutlaka bir krizle karşı karşıya kalınır. Ama onun çözümü için rasyonel bir takım tedbirler de alınırdı eskiden. Şimdi Hazine Bakanı işte beklenti ile ilgili bir sorunumuz var. Onu çözdük mü her şey normal olacak diyor. Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin uçmak için, şahlanması için bir el uzatımı kadar mesafe kaldığını söylüyor. Ama bunun nasıl olacağına ilişkin rasyonel değerlendirme hükümet sözcülerinden gelmiyor. Maalesef o tarafta ekonomistlerin ciddi eleştirileri var. Eleştiren ekonomistlere de mandacı değerlendirmesi yapılıyor. Tabii o da Türkiye'de eleştirinin o kadar artık kolay yapılamadığı gibi bir süreci beraberinde getiriyor maalesef.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.